أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün konumuz mirasta kadın erkek dengesi. Hep tartışılıyor. Neden erkek kadının iki pay miras alıyor diye? Bunu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden hareketle anlatacağız. Burada herkes net bir şekilde görecek ki kadının zarara uğratılması ya da geriye atılması diye bir şey yok. Dengede ailenin oluşması, ailenin devam etmesi, insan ilişkilerinin oluşması açısından müthiş bir dengenin kurulduğunu burada göreceğiz. Kadının aleyhine herhangi bir şey yok. Üstelik lehine bir şey var. Ama tabii sistemi tümüyle görmezseniz, sadece bir taraftan bakarsanız o zaman orayı eksik görürsünüz. Halbuki bir bütüncül bakış olduğu zaman muazzam bir dengenin olduğunu hep beraber görmüş olacağız. Allah-u Teala Nisa suresinde 7. ayette şöyle diyor. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Erkeklerin anne baba ve en yakınlarının bıraktıklarından bir payı vardır. Erkekler anne baba ve en yakınlarının. Ölen annesi babası ve yaşayanın en yakını, en yakınını kaybeden kişi maddi sıkıntılara da ister istemez girer. وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Kadınlar içinde anne baba ve en yakınların geriye bıraktıklarından belli bir pay vardır. مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ Geriye bıraktığı az mı çok mu önemli değil. Çok mal bıraktı, az mal bıraktı. İşte bu zaten şuna yetmez, buna yetmez diye herhangi bir hesap yapılmaz. İster çok az bir şey bırakmış olsun, ister çok fazla bıraksın. Ama geriye bırakmış olduğu mallardan az çok ayrım olmaksızın her birinin bir payı vardır. Yani o ölmüş olmalı ve geriye bir mal bırakmış olmalıdır. Nasiben mefruda, farz kılınmış bir pay. Ne demek farz kılınmış? Mesela siz kavramlar üzerinde sürekli çalışıyorsunuz ikiniz. Farz kılınmış ne demek?
Yani sınırları belirlenmiş, herhangi bir müdahaleye kapalı, herkesin ne alacağı belli ve bu ayrıca Allah'ın farz kıldığı.
Çerçevesi çizilmiş artık, bitmiş.
Yani 2 kere 2, 4. Yani bütün dünya bir araya gelse 2 kere 2'ye başka bir sonuç verebilirler mi?
Veremezler.
Farz kılınmış. Farz kılınmış. Kimin farz kıldığında burada Allah-u Teala yine 11. ayette anlatıyor. Diyor ki فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ 11. ayet miydi? Şeyden miydi? 12 miydi? Yok, فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ 11. ayetteydi. Evet. Hah, tamam. 11. ayette Allah tarafından farz kılınmış. Allah tarafından farz kılınmış dediği zaman zaten bizim de yani dini terimler içerisinde farz kelimesi vardır. Farz sadece Allah tarafından belirlenir ve kesinlikle yerine getirilmesi gereken bir görevdir.
12. ayette de vasiyeten minallah. Kardeşim.
12. ayette vasiyeten minallah Allah tarafından yüklenmiş bir görev. Zaten o vasiyet kelimesi üzerinde de çok maalesef tahrifat yapılmıştır. Belki onu ayrı bir derste şey yapabiliriz. Şimdi burada anne baba ve en yakınlar demiyor. Anne baba en yakınlar doğru ama diyelim şurada bir komşu var, çok fakir, yardım ediyorsunuz. Ya da şurada işte annesi babası ölmüş kişiler var, ihtiyaç sahipleri var. Bu insan hayattayken onlara yardım ediyordu. Öldükten sonra onlara kimseye de yardım etmeyecek. Ölen annesi değil, babası değil, yakın değil, hiçbir şey değil. Arada bir akrabalık bağı da yok. Ne olacak? Diyor ki Allah-u Teala ve izâ hadara kısmete ulul kurba. Yakınlığı olan kişiler, en yakınlar değil. Yakınlığı olan kişiler. Diyelim ki yeğenin var, yeğenini destekliyorsun. Bir takım işte bir şeyler yapıyorsun. Tamam. O sırada yani paylaşma zamanı, paylaşma zamanı ne demek? İlk kişinin öldüğü zamandır. Veliyet ama yetimler var. Birisinin yetimine bakıyorsun. Ya akrabalığın yok. Ya da mirasçı olacak bir vasfı yok. Ben mesakin çaresiz kalmış insanlar var. Onlara da ferzukuhum minhu diyor. O mirastan onlara da bir takım rızıklar verin. Yani işte şunu da sen al. Hadi sen de şunu da idare et. Şöyle yap. Ama ve kulu lehum kavlen ma'rufa. Onlar için de maruf bir söz. Güzel. Onların gönlünü alacak, rahatlatacak bir söz. İşte bak adam vefat etti. Artık bundan sonra eskisi gibi sana şey yapmaz ama sana şu yardımı, şu desteği de veriyoruz. Yani işte buraya bakın. Adam vefat ettiği zaman tabii anne baba ve en yakınları onun maddi durumundan faydalanan kişilerdir bunlar. Ama diğerlerini de Cenab-ı Hak burada devreye soktu. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَافِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Şimdi bir de ölen kişi şöyle düşün. Ölen değil, yaşayan. Tabii ölen kişi düşünemez. Ben şimdi bakıyorum. İşte babam vefat etmiş, mal kalmış ama babamın baktığı, yardımcı olduğu kişiler var. Peki ölmüş olan ben olsaydım, şu yetim çocuk benim çocuğum olsaydı, ben ne beklerdim? Kafu aleyhim onlarla alakalı korkuyor. Ya Allah Allah, yahu çocuğum geçinecek durumda değil, ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil. Ben de vefat ettiğim zaman tamamen ortada kalacak. Daha küçük, çalışma imkanı yok. Ya da işte eşim hasta, yatıyor. Kalkacak hali yok ya da işte şu bu neyse. Sen kendini onun yakını yerine bir koy, düşün. Ondan sonra ne diyor Allah-u Teala? فَلْيَتَّقُوا Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınsınlar. Ne demektir Allah'a karşı yanlış yapmaktan? Evet. Bunlara verirken de öyle diyelerin hakkını da gasp etmesinler. Evet bunlara yardımcı olsunlar ama diğerlerine de şey yapmasın. Mesela şu oluyor. Mirasçıları mirastan mahrum ediyor. Tutuyor işte şu, vasiyet ediyor. Şöyle böyle zaten vasiyet konusuna gireceğiz. Bugün geleneksel vasiyetin ne Kur'an'la ne de hadislerle bir ilgisi vardır. İkisi de tamamen yepyeni oluşturulmuş. İşte akrabasıyla, eşiyle, dostuyla arası bozulmuş olan kişilerin malını alıp kullanmak ya da insanlara işte bunu yaparsan ahirette şöyle olur, böyle olur falan filan diye bir takım yalan yanlış şeylerle o insanları kandırıp onların mallarına bir şekilde konma. Onun bir yolu olarak şey yapıyor. Tamam bunlara şey yapın da bak düşünün diyor. Bunu yerine sen olabilirsin ama malında saçıp savurma ya. Biraz bir şeyler ver ama sen ailenin devam etmesi çok önemli. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyor. وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَد۪يدًا Doğru sözler söylesinler. Doğru şey yapmasınlar. Yani öyle yalan yanlış şeylerle işte mesela vasiyet, Kur'an-ı Kerim'deki vasiyette bugün mezheplerin ortaya koyduğu vasiyeti karşılaştırırsak mezheplerin söylediklerine doğru söz deme imkanımız var mı?
Mümkün değil.
Kur'an'a da %100 aykırı, hadislere de %100 aykırı. Ama öyle bir sistem oluşturmuşlar ki onun ölen kişinin hayattayken malına konuyorsun. Ölmeden önce hayattayken malına konuyorsunuz.
Maalesef.
Yani şimdi her zaman anlatıyorum bu konu gündeme geldiği zaman da Kütahya'ya gitmiştim. Orada bir camide vaaz ettim. Birisi yanıma yaklaştı. İşte ben bir şey soracağım. Evet. İşte benim malım var. İşte falanca yere vasiyet ettim. İşte hanım da var. Bak ben ölene kadar benim ha. Mal benim. Ölene kadar. Öldükten sonra zaten mal senin değil ki. Hanım ölene kadar da benim. E dedim sen miraslara bir şey vermek istemiyorsun değil mi? Vermem. Niye vermiyorsun? Ne yapıyor işte şey yapmış.
Kötü davranmış mı?
Kötü davransa da davranmasa da olabilir. Yani kötü de davranabilir. Ama öldükten sonra o mal zaten senin değil ki.
Önemli olan o.
Yani şimdi ölene kadar benim ha diyerek şey yapıyor bu. Yani malı kendi keyfine göre şey yapıyor. Allah-u Teala'nın koyduğu kurallar onu hiç ilgilendirmiyor. Öldükten sonra sen bir tane artık senin malın diye bir şey kalmaz ki.
Yani şu şeyi söyle, bir kere kafaya yerleştirmek lazım hocam. Miras denilen kavram bir kişi hayattayken oluşan bir şey değildir.
Tabii.
Bir malın miras olabilmesi için o malın sahibinin ölmüş olması gerekiyor.
Tabii.
Dolayısıyla taksim edilen şey mirastır. Yani sizin hayattayken yaptığınız taksimata mirasın taksimi denmez. O en fazla sizin infakınız olur. Hani eğer taksim ederdi birisine verirseniz, işte kullanım hakkı değil de yani tamamen onun mülkiyetine geçirirseniz infak etmiş olursunuz. Ama miras olabilmesi için hayata veda etmiş olmanız lazım ki o malın taksiminden söz edilebilsin.
Ya, Abdülaziz Hocam bu konuyu anlatırken hep şey örneğini verir. Yani işte vermek incitir, insanın canını yakar. Onun için Allah Teala sürekli işte bunu emrediyor. Şimdi bu benim, ben vereyim ama hiç canım yanmasın. Hiç bunun acısını çekmeyeyim.
O adam dediği gibi ölene kadar benim ama ha kimseye bir şey vermem. Böyle bir de bir hava atarak söylüyor. Ha, böyle.
Bıçağa kılıca karşı cesaretimi görün diyor ama narkoz verin önce diyor. Yani narkoz yemeden bir görelim savaş meydanında yok. Yani narkoz verildikten sonra bıçağa kılıca karşı cesaretimi görün demek gibi bir şey.
Evet, aynen öyle.
Ayık olacaksın ki o zaman görelim. Vasiyet acı çekmeden sevap kazanmayı umma.
Zaten o konuda da hadis var yani Muhammed Aleyhisselam diyor ki böyle sen böyle cimri olduğunda insan mal vermekten şey yapar. Böyle o zaman vereceksin. Allah için mal, Allah rızası için malın elinden çıkar ki onun sıkıntısını Allah rızası için çekmiş olmanın
Zaten Kur'an-ı Kerim'de sevdiğiniz şeylerden vermedikçe diyor ya o ya.
zaten mesela diyelim ki şu adam vefat etti. Dünyanın en zengin adamı. Yanında tek kuruş götürme şansı var mı?
Yok hocam.
Hiç mümkün mü yani? En fazla ne olur? Hadi diyelim hani insanların yani dinimizde öyle bir şey yok. Efendim işte hadi bir bina yaparsınız, bir takım onun anısına bir takım işte mezarını şöyle süslersiniz, böyle süslersiniz. Ama ölen haberi olur mu bundan?
Olmaz.
Hiç haberi yok, hiçbir şeysi yok. Ölmüş gitmiş. Tek kuruşu yok. Peki terk ettiği mal, malı terk etmiş sayılması için ne gerekir?
Ölmesi lazım.
Ölmüş olması lazım. Ölmeden önce olmaz zaten onundur.
Bu da şunu gösteriyor. Öldükten sonra bir kişi son nefesini verdiği andan itibaren bıraktığı malın sahibi bellidir.
Tabii.
Onu da Allah-u Teala zaten Nisa suresinin 11, 12 ve 176. ayetlerinde çok detaylı bir şekilde anlatıyor.
Ben mesela şimdi bu mezheplerin mirasla ilgili sözleri yazdıkları son derece yanlış. Kur'an-ı Kerim aykırı şeylerle doludur. Bunu zaten zaman zaman anlatıyor. İnşallah belki bu derslerin devamında da anlatırız. Fakat çok hoş bir sözleri var. Diyorlar ki bir insan öldüğü zaman işte yapılması gereken tescil-i tekfin, kadâ-i düğün, kısmet beyne'l berese. Yani önce adamı şey yapacaksınız.
Defnedeceksin.
Kefenleyeceksiniz. Gömeceksiniz. Şey dışarıda kalmasın. İlk görev o. Adam gömülecek.
Borçlarını ödüyor.
Ondan sonra hemen ikinci iş borçların ödenmesi. Ne kadar borcu var? Kime ne kadar borcu var? Tamam o borcların ödenmesi. Ama şunu da söyleyelim. Borç miras olarak kalmaz.
Kalmaz.
Adamın 100 lira borcu var, 50 liralık malı varsa 50 lirayı alacaklar arasında paylaştırılır. Mirasçılar o borcu miras olarak almazlar. Miras kalan maldır, borç değil. Bu da son derece önemli. Bugün ondan dolayı şey yapılır.
Reddi miras.
Reddi miras diye davalar falan. Gerçekten çok inanılmaz yanlışlar var. Her zaman söylüyoruz. Artık lütfen, lütfen artık şu batıdan gelen hukuk deme imkanı olmayan şeyleri bırakın. Bütün dünyaya bu evrensel hukuku anlatalım ve buradan işte mesela dinleyiciler bir baksınlar ki bu miras hukuku ne kadar evrensel, ne kadar güzel. Bir görsünler bakalım. Şimdi yani burada kepenleme, borçların ödenmesi ve
mirasın taksimi.
Mirasın taksimi. Hemen. Hemen. Yani ilk yapılacak iş o. Hiç beklenmez. Şimdi biraz beklediğiniz zaman orada bir sürü insanlar devreye giriyor ve mirasın taksimine müsaade etmiyorlar. Bir de şu var. Mirası mirasçılar değil. Müslümanlar taksim eder. Yani şeyde o da Bakara suresinin
180.
Aleyküm ize hadara ahadekümün mevtü intarake hayra. 180.
180. ayet evet. İstersen o ayetin bir mealini oku istersen.
Meal bende açayım hocam burada.
Çünkü onu miraçlara bırakırsanız olmaz. Mesela Osmanlı'da bunu hep yaparlardı. Mutlaka yetkili makam o paylaşımı yapardı. Hmm.
Evet 180. ayet Bakara suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor mealen. Birinize ölüm gelmiş de geriye mal bırakmışsa ana baba ve en yakınlara karşı size yüklenen o vasiyeti yani miras paylaştırma görevini marufa belirlenmiş paylara göre yerine getirmeniz size farz kılınmıştır. Bu yanlışlardan sakınan
emirlere bize bir Müslüman kardeşi Müslümanlara evet devam et.
Bu yanlışlardan sakınanların boynuna borçtur.
Tamam. Devamını oku istedim.
Yani buradan da zaten müminler olduğu anlaşılıyor.
Tabii tabii.
Bu emri duyduktan sonra kim onun belirlenmiş payların yerine başka bir şey koyarsa günahı onun yerine başkasını koyanın boynunadır.
Tamam.
Daima dinleyen ve bilen Allah'tır.
Ondan sonraki ayeti oku.
Mirası paylaştırma görevini yapan kişi bir tarafa meyletmekten veya günaha girmekten korkar da mirasçıları uzlaştırırsa ona bir günah olmaz. Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olur.
O zaman miras paylaştırmayı kim yapıyor? Mirasçılar. Müminler yapıyor. Evet. Allah bunu yüklemiş. Yani şeyde gerçi bunu tam anlatmayayım da sadece o kısmını anlatayım. İşte Medine'de bu tefsir konusunda en üst seviyede olan emekli bir öğretim üyesini evine götürmüşlerdi. Bu konu şey yaptık. Mirası bak dedim ayette açıkça söylüyor. Mirası paylaştırma görevi Müslümanlaradır deyince adam böyle dedi. Bak şöyle dedi. Bu işte bu adam işte Kur'an'ı açıklayan bir kişidir falan dedim. Onun için getirdiler falan. Baktım hiç alakası yok. Aa gerçekten mi öyle? Oo, millet birbirini öldürüyor falan. İşte dedim bak işte ayet açık. Mirası mirasçılar paylaştırmayacak. Müslümanlar paylaştıracak. O anda zaten bazıları çok üzgün olur, bazıları şöyle duygusallık şey yapar. Paylaştıracaksın, bitti o anda, herkes tamam. Ama bakıyorsunuz ki miras yıllarca paylaşılmadan duruyor.
Hatta hocam şöyle şeyler yapılıyor mesela bizde çok yaygın o. Bayağı mal mülk sahibi bir adam öldüğünde onun malı mülkü paylaştırılmıyor. Annesi, yani hanımı, eşi çocuklar arasında o mala hükmediyor. Annenin de ölmesini bekliyor çocuklar ki malı paylaştırsınlar kendi aralarında. O zaman ne oluyor? Allah Teala'nın koyduğu bütün sınırlar aşılmış.
Tabii tabii.
Çünkü kadının orada alacağı pay çocukların alacağından önce belirlenmiş bir şekilde var. Önce onu verip sonra çocuklar o payı kendileri o sırada almaları lazım. Annenin ölmesini beklemek ne demek yani?
Ya işte anneyi babanı yerine koyuyor. O da duygusallıklarını kullanıyor.
Tabii.
Anneler de genellikle.
Yani. Hatta böyle bir durumda Allah vermesin tabii şöyle olaylar da oluyor. Anne de hayattayken bu sefer çocuklardan biri ölüyor. Bu sefer çocuk kendi alacağı parayı almadan ölmüş oluyor. Herkesin payı bir.
Ya işte bizim fıkıhta dede yetimi denilen şeyde artık o çocuk hiçbir şey alamıyor.
Evet aynen öyle.
Neyse.
Maalesef.
Evet, devam edelim bakalım. O dede yetim de apayrı bir konu. Şimdi evet, demek ki yani biz şey yapacak, bu adam ölmüş, tamam. Ölen kişi ben de olabilirim. Benim evladım, eğer diyelim öldüm, küçücük bir çocuğum var. Aç kaldı. Aç kalır, ne yapar? Sen o baktığın, ilgilendiğin kişinin annesi babası olduğunu düşünerek ona göre hareket et. Farz et ki senin çocuğun yani. Allah-u Teala öyle diyor. Ondan sonra innellezine yekulun emvale yetama zulmen innema yekulun fi butunihim nara ve seyasluna saira. İşte yetimlerin mallarını yiyenler haksızlıkla ne olur? Adam ölmüş, yetimleri var. Onu birisinin tabii velilik edip onunla ilgilenmesi gerekiyor. İlgilenen kişi de onun malına konar. Artık bir sürü şunla bununla yer tüketir. Bu adam en büyük zararı kendisine veriyor demektir. Onlar diyor yakında alevli ateşe girip kalacaklardır. Bunların yedikleri, bunlar ateş yiyorlar karınlarına. Midelerini ateşle dolduruyorlar. Böyle bir şey yok yani. Tamam. Şimdi geldi. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mitlu havzil unseyeyn. Allah-u Teala şimdi mesela 7. ayette dedi ki erkekler için belli bir pay, kadınlar için belli bir pay, bu farz kılınmış birer paydır dedi. Şimdi bu da bir şey söylüyor. Yusikumullah. Allah size vasiyet eder. Fi evladikum, evladınız konusunda. Evlat dediğin zaman erkeğe iki, kadına bir dediğinde demek ki kadın da evlada giriyor. Erkek de
Tabii.
evlada gidiyor. Fark
Evet.
eden bir şey yok yani. Ona da o
İkisi
da
de velet yani Arapçası.
tekili velet, çoğulu evlat. Biz evlat kelimesi kullanıyor ama velet kelimesi o anlamda kullanılmıyor.
Evet.
Evet. Erkekler için iki kız payı. Şimdi yusikum ne demek?
Size bu şekilde görev yüklüyor.
Görev kim yüklüyor? Allah. Size yüklüyor. Evladikum dediği zaman da bunlar Müslümanların evlatları yani. Ölen kişi gelip de miras paylaştırır mı? Ölen kişi geri paylaştıracak değil ki.
Bakara 180'deki ayete atıfta var.
Evet. Vasiyeten minallah diyor ya, Allah tarafından yapılan vasiyet. Allah vasiyet ediyor. Vasiyet ne demektir?
Görecek
Birisine bir
demek.
görev yüklemek demektir. Allah size görev yüklüyor. Evladınız konusunda, evladınız ne? Tamam. Hepimizin evladı sayılır o. Erkeğe kızların iki payı. Tamam.
Şimdi bu hocam, burada isterseniz şeyi de söyleyelim. Bu yusikum ifadesini siz görev yüklemek olarak söylediniz ama şimdi izleyicilerimiz mealleri açıp baktıklarında birçok mealde tavsiye eder diye bir anlam görecekler. Şimdi tavsiye kelimesi de bu kökten bir kelime dilimize geçmiş ama Kur'an'ın hiçbir yerinde bu ifade tavsiye etme manasında kullanılmıyor. Allah-u Teala birçok ayette mesela Allah-u Teala'nın kendisine hayatta olduğu sürece namaz kılmasını, zekat vermesini emrettiğini söylediği işte bu Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'la ilgili Meryem suresindeki ayette bile bu ifade kullanılıyor. Yani bu emretme, görev yükleme manasında Kur'an'da geçtiği her yerde bu anlamda geçiyor. Bizim dilimizde kullanıldığı gibi tavsiye etmek şeklinde kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de.
Yok, zaten bir kelime bir dilden diğer dile geçerken mutlaka bir anlam kayması
Tabii,
oluyor.
tabii ki.
Tavsiye etmiştir dediğiniz zaman yani Türkçe açısından yapsan da olur, yapmasan
Yapmasam
da
olur.
olur. Yapsan iyi olur.
Evet.
Peki böyle bir sözün arkasında farizaten minallah, Allah tarafından
Olur.
farz kılınmıştır ifadesi olur mu?
Tabii olmaz. Yani yapmasan da olur olabilecek bir şeyin arkasından faridaten minallah ifadesi kullanılmıyor.
Bir arkasından siz hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilmiyorsunuz diyorsa Allah. Burada tavsiye eder. Bilmediğimiz bir konuda nasıl tavsiyede
Evet.
bulunacak? Yani şey de kendi içinde de tutarsız oluyor. Şimdi maalesef insanlar, yani bu hoca denen kişiler ki eskiden beri öyle, yani bu mezheplerin kurulduğu günden beri bu böyle, mutlaka birilerine yaranmaya çalışıyorlar. Allah'tan başka birisinden bir şeyler bekliyorlar. Ya kardeşim, her şeyin sahibi Allah. Seni yaratan, yaşatan O. Sen Allah'a güvenip dayanmayıp da başkasına mı güvenip dayanacaksın? Evet, diyor ki burada Allah-u Teala, size görev yükler. Zaten şeyde de bu vasiyetin görev yükleme manasını olduğunu Kur'an'dan da anlıyoruz zaten. Az önce Fatih Hoca'nın okuduğu Bakara 180. ayet, istersen bir bu gözü oku. Vasiyet kelimesinin anlamı açısından oku.
Burada Bakara suresi 180. ayette Rabbimiz, birinize ölüm gelmiş de geriye mal bırakmışsa ana baba ve en yakınlara karşı size yüklenen o vasiyeti, yani mirası paylaştırma görevini marufa, belirlenmiş paylara göre yerine getirmeniz size farz kılınmıştır. Yani Allah'ın farz kıldığı şey vasiyet. Ama buradaki el vasiyet, Kur'an'ın sınırlarını belirlediği, detaylarını açıkladığı vasiyet olmalı. Nisa suresinin 11. ayetine bakmazsak, sınırları çizilmiş o el vasiyet, o vasiyet nerede?
Hayır, şimdi bir de tavsiye anlamında bak. Evet. Şimdi Allah'ın farz kıldığı şey, ki zaten ondan başkası olması, Nisa suresi, Nisa 11. ayettekinden başkası olması mümkün değil. Zaten o sonunda da vasiyeten minallah diye bitiyor. Peki el vasiyeti diyerek ona da gönderme yapıyor. Allah'ın farz kıldığı şey nasıl Türkçe aslında tavsiye olur? Yani gerçekten
zaten birçok yerde hocam galip vassakum bih diye geçiyor birçok yerde. Yani bütün bu kelime geçtiği her yerde görev yükleme, emretme
manasında. Bir manasında görev yükleme. Farz, farz, farz diyor Allah.
Evet, evet.
Kütübe aleykum ne demektir şeyde Bakara 180'de?
Artık yazıldı, bundan dönüş yok.
He? Farz oldu. Yani.
Mesela aynı ifade kütübe, hemen biraz sonrasında ne diyor? Kütübe aleykum sıyam diyor.
Evet.
Bu oruç size farz kılındı, yazıldı. Ne oluyor yani? Nasıl siz tavsiye anlam verebilirsiniz buna? Fakat tabii hani ayetler arasında o bütünlük, o bağlam tamamen kaybedildiği için, hatta bırak ayetler arasını, aynı ayetin içerisinde de kaybedilmiş oluyor.
Şimdi mealden okuyan da görmediği için hocam kelimenin orijinalini. Mesela burada tavsiye anlamını veren aynı meal, işte zalikum vassakum bih ifadelerinde aynı kelimeyi bu emretti manasını veriyor.
Ne oldu şimdi?
Efsaniye bana emretti manasını veriyor mesela. Yani.
Efsani bir salat ve zekat.
Madumtu hayyan diyor mesela şeyde İsa aleyhisselam. Şimdi orada bana emretti diyorsunuz aynı kelimeye. Burada niye tavsiye etti diye yani, çeviriyor.
Ne oluyor? Zaten evsa yusi. Tabii yani yusi, yusi yukum. Aynı şey. Aynı kökten geliyor yani. Neyse, burada yani erkek iki, kadın bir pay alacak. Bu Allah'ın bize, Müslümanlara yüklediği bir görev. Tabii ki ölen kişi gelip de bu miras paylaşımı yapacak değil. Buradaki yusikum Müslümanlara verilen, zaten bu Bakara 180 ve 181. ayette de Müslümanlara verilen, hatta 182'de öyle. O 182'ye kadar orada Müslümanlara yüklenen bir görev olduğu çok net bir şekilde anlatılıyor. Ondan sonra ve in künne nisaen fevkatne teyni, tamam, ikiden fazla sen mirasçılar sadece kadın. Yani kız evladı var. İkiden fazla kız evladı olursa ne yapar? Felehunne sülüse mâ terek. Onlar ölenin bıraktığının üçte ikisini alırlar. Üçte ikisini onlar alır. Peki gerisini kim alır? Yani üç paya böldüğün zaman iki payı bunlar alır. gerisinde kimlerin aldığını diğer ayetlerde anlatılıyor. Anlatıyor Allah zaten. Bu da çok ince bir matematiksel hesap da var. Tamam. Ve inkânet ve ahideten felahınız. Eğer tek kız ise mirasın yarısı onundur. Tek kız varsa mirasın yarısı onundur. Tamam. Peki tek kıza mirasın yarısı. İkiden fazla kıza üçte ikisi. Peki iki kıza ne kadar? Adam iki tane kızı varsa. Allah-u Teala bunu da eğer Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi Allah-u Teala açıklamadan bırakmaz. Bu kızlarla, ölenin kızlarıyla oğullarını evladı olmayan kişiler için kız ve erkek kardeşleriyle dengelemiş. Aynı yapmış Allah. Bu Nisa suresinin 176. ayetinde. Orada da şöyle diyor. Yani bu yani hikmet metoduna sürekli dikkat çekiyoruz. Gerçekten o açıdan Kur'an-ı Kerim'e Allah'ın yaptığı açıklamalar açısından baktığınız zaman en küçük bir ayrıntının kaçırılmadığını çok net bir şekilde görüyorsunuz ve son derece emin olarak orada şey yapıyorsunuz, konuyu, problemi çözmüş oluyorsunuz. Bize burada ne diyor Allah-u Teala? Muhammed Aleyhisselam ile istersen 176'nın bir mealini oku. Okuyayım. Ben Arapçasına daldım mı kendimi tutamıyorum. Bazı yerlere böyle şey yapıyorum.
Evet, Nisa suresi zaten 176 ayet. Son ayet.
Son ayet. Yani.
Son ayeti bu konuyla alakalı. Daha doğrusu miras taksiminden bahseden 3 ayetten 3.'sü.
Rabbimiz yani burada anlatılan şey şu. Ölen kişinin evladı yok. Baba bir kardeşleri var. Şeyde bu Nisa suresi 12. ayetinde de evladı yok, ana bir kardeşleri var. Onlarla ilgili
kelale dediğimiz,
evet, kelale denen şey baba bir kardeşlerle ilgili yapılan bir
evet
şey.
Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor 176. ayet. Senden fetva istiyorlar. De ki o kelale yani babası ve evladı alt soyu olmayan kişi ile ilgili fetvayı size Allah veriyor. Bir kimse çocuğu yani alt soyu olmadan ölür de geride bir kız kardeşi kalırsa bıraktığı mirasın yarısı onundur. Çocuğu alt soyu olmadan ölen kız, kalan da erkek kardeşi ise ona o mirasçı olur. Kardeşler iki kız ise mirasın üçte ikisi onlarındır.
Burada kardeşler iki kız. Burada üç kızdan bahsetmedi. İkiden fazlasından bahsetmedi, evet, değil mi?
Etmedi.
Peki burada iki kızsa mirasın üçte ikisi, ikiden fazlaysa?
O da 11. ayette söyledi.
Mecburen oraya gidecek.
Evet.
Bak orada ikiden fazla kıza. Üçte iki dedi. Burada iki kız kardeşe. Yani baba bir kız kardeşe. Ne dedi? Yani üçte iki.
Üçte dedi. İki.
O zaman birden fazla kız ne olur? Bir adam birden fazla kız varsa mirasın üçte ikisini alır.
Devam edeyim hocam?
Yok. Sonra. Yani anlaşıldı. Tamam. Nasıl olsun? Çünkü devam edersen başka şeylere geçmek zorunda kalırız.
Çok detay var hocam. Aynen öyle.
Evet. Tamam. Şimdi ondan sonra Nisa 11. ayetten devam ediyoruz.
Veli ebeveyhi. Veli ebeveyhi.
Ölenin anne babası da tabii mirastan pay alıyor. Veli ebeveyhi li kulli vahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu velad. Ölenin veledi varsa. Şimdi bu veled kelimesiyle ilgili az önce yani şey yaptık. Ayetin başında evlat kelimesini kullandı.
Çoğulu.
Veledin çoğulu. O evlat kız ve erkek birlikte olmuyor mu?
Zaten ayette söylüyor.
Tamam. Yani ister kız olsun veledi ister erkek olsun.
Her ikisi de veled sonuçta. Kız de mesela erkek de olsun.
Ölenin bir tek kızı olabilir, ölenin bir tek oğlu da olabilir.
Evet.
Ya da birden fazla da olabilir.
Evet.
Hiç fark etmez. Bir ya da daha fazla. Eğer ölenin veledi varsa, anne ve babasının alacağı pay nedir? Altıda biridir. Ölenin veledi varsa. Peki veledin yok alacağı paydan bahsetti mi?
Yok hocam.
Yok. Peki bir tek kızı var ölenin. Anne babasının Anne babası ne oldu? Altıda bir pay aldı. Gerisi kimin?
Yalnız.
Gerisi kızın. Tamamı kızın. Üçte ikisi kızın. Çünkü bu ayetin sonunda diyor ki Âbâukum ve ebnâukum lâ tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef'a. Babalarınız ve evladınız. Bunlardan hangisinin size daha çok faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Şimdi benim bakın alt soy benim devamımdır. İster kızım olsun ister oğlum olsun. Oğlum olmayabilir. Ama soyum bu defa kızım devam ettirir. Oğlum olursa oğlum devam ettirir. Zaten oğlum ve kızım varsa onların nasıl alacaklarını ayetin başına belli etti. Çünkü sonra ben diyelim tamam kızım var. Açıkta kaldım. Kim giderim. Kızım bana bakar yani. Hangisi size faydalı olacak? Bak Allahü Teala faydayı esas alarak paylaşımı yapmış. Dolayısıyla faydayı esas aldığı için işte erkeğe kızın iki katı pay veriyor. Faydayı esas aldığı için. Neyse o ayete kadar gelelim. Ayrıntıyı orada şey yapalım. Ama burada şunu görelim. Bir adamın bir tane kızı var. Bu velet kapsamına girer. Annesi ve babası var. Annesi babası ne olur? Her birisi üçte bir pay alır.
Altıda bir.
Altıda
Şey,
bir.
pardon altta bir pay alır. Yani toplam üçte bir eder.
Evet.
Her birisi altta bir pay alır. Peki o zaman altıda dört kimin? Kızı.
Tabii geri kalan kızım.
Yok çocuğudur. O erkek olsa erkeğin fark etmez. Kız ve erkekse o ikisinin. Kızlar ve erkeklerse onların. Şimdi fakat bu geleneksel yapıda asabe diye bir kavram uydurmuşlar. Asabe diye bir kavram uydurmuşlar. Erkek akraba ya verirler kız mesela kıza orada artanının tamamını vermezler. Yani kıza verecekleri üçte bir verir, gerisini babaya verirler. Gerisini babaya verir. Yani niye böyle yapıyorsunuz? Nereden çıkardınız? Bak burada evladın payından bahsetmedi. Artan kısmı mı demekti? Ondan sonra feyle mekullehu veledun ve verise vebevahu felümmiyesülüs. Ölen çocuğu yok. Kızı da yok. Oğlu da yok. Anne babası mirasçı. Bak kardeşi var mı diye sormuyor. Anne babası miras. Kardeşler bir şey alamaz. Ne olur? Babası iki.
Annesi
Annesi bir pay alır. Orada ne olur? Erkeğe iki, kadına bir. Peki biraz önce anneyle babanın miras payı ne oldu? Eşit oldu. İkisi altta bir aldı. Ya duruma göre, şartlara göre. Allahü Teala bunu çok ince bir şekilde belirlemiş.
Ve ilginç olan her halükarda evlat olsun olmasın ana baba çocuğuna varis oluyor.
Oluyor tabii.
Bu da çok önemli bir şey yani.
Anne baba her zaman onun anne babasıdır.
Şu an
Bugünkü
çok
hukukta olmuyor.
Şu anki medeni hukuk denilen hukukta çocuk ölse anne babası hayatta olsa evladı varsa ölenin anne babası hiçbir şey alamıyor.
Ve bunu da çok modern sayanlar ve Kur'an'ınkini beğenmeyenler var hocam.
Ya adamlar kafir olma hürriyetleri var. Ya boş ver. Cehenneme giden gitsin. Biz gelmiyoruz.
İşte biz de dile getirelim bu hocam.
İyi yaparsın. Şimdi ondan sonra da bak burada şunu da söylüyor. Diyor ki bak anne baba annesi ve babası var ölen kişinin. Evladı yok. Evladı yoksa bu defa kardeşler devreye girebiliyor. وَاِنْ كَانَ لَهُ اِخْوَةٌ Eğer ölen kişinin kardeşleri varsa فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ Anne babanın, annenin alacağı kısım altta birdir. Peki gerisini kim alır?
Tabii bu kardeşlerin gerisini kardeşlerin alacağı anlamına gelmiyor, değil mi? Gerisini kardeşlerin alacağı anlamına
Yok.
gelmiyor.
Kardeşleri varsa kardeşlerine pay vermedi ki burada.
Anneye verdi.
Anneye altta bir verdi. Gerisini kim alacak?
Baba varsa baba
Bir baba alacak tabii. Çünkü yukarıda babadan bahsetti ya. ölenin ve çocuğu varsa ne oluyordu? Anne çocuğu varsa anne babadan her biri altta bir alıyor.
Evet. Yoksa üçte bir alıyorlar.
Yoksa
anne,
anne bir pay,
gerisi
baba
alıyor.
İki pay tamamını alıyor.
Evet, ama ölenin kardeşleri var. Anne ve baba varsa annenin alacağı hisse düşüyor, babanınki yükseliyor.
Babanınki düşmüyor. Annenin alacağı pay ne kadardır diyor. Ben kendi lehu ihvetin feli ummihi essüz. Annenin alacağı pay altta birdir.
Üçte birden altta bire düşüyor.
Altta bire kadar düştü. Kardeşleri varsa. Evet, çünkü bu mesela baba şeyler elindeki imkanları ailesi için kullanmakla görevlidir. Ama annenin kullanma görevi var mı?
Babaya gelen o fazla şey zaten var olan o çocuklara gidecek, kardeşlere gidecek.
Kardeşlere gidiyor. Zaten onlara şey yapacak. O kendi evladı olduğu için onlara yardımcı olacak.
Hac deniliyor herhalde.
Ya bu da çok acayip şeyler söylüyorlar da. Neyse. Yani bak müthiş bir denge kuruyor. Bak anneyi anne zaten aileye masraf etmekte sorumlu değil. Aileyi geçindirmekte sorumlu değil. Geçindirmekte sorumlu olan baba. E bu kardeşler çok küçük de olabilirler.
Tabii. Baba mecbur geçindirecek onları.
Anneye altta bir veriyorsun, gerisini babaya veriyorsun. Baba bunları devam ettiriyor. Evet. Yani inanılmaz bir denge var yani burada. Yoksa burada anne haksız mı oluyor? Annen zaten bütün masrafını o karşılıyor.
Tabii.
Bu altıda birden oraya masraf şey harcama yapması gerekmiyor ki.
Tabii.
Yani bu surenin 34. ayetinde şeyi aileyi geçindirme görevi erkeğe
Evet.
verilmiş.
Min ba'di vasiyetin
Min
yusi.
ba'di vasiyetin yusi biha. Bir vasiyetten sonra. Hangi vasiyet? Yusi o ki ölen kişi biha onunla vasiyette bulunur. Ölen kişi vasiyette bulunur. Peki vasiyet ev deyin veya borç. Ve borç değil bak. Ve borç değil veya borç diyor. Veya o veya o diyorsa o zaman başka bir burada bir şey var. Öğrenmemiz gereken bir husus var. Mesela deyinle ilgili olarak Allahü Teala bu Bakara suresinin 182. ayetinde ne yapıyor?
280.
Ha?
282.
100 mü dedim? 282. ayetinde orada işte birbirinize borçlarınızı yazın diyor. İşte iki tane şahit bulundurun falan böyle Kur'an-ı Kerim'in en uzun ayeti.
Yani deynin tanımını yapıyor. Deynin nasıl olması gerektiğini orada tanımlıyor.
Bir de
Belge.
Orada yani aslında bir belge nasıl düzenlenir? Bütün ayrıntılarıyla orada anlatılıyor. Şimdi orada deyin kelimesi borç. Niye? Şahitlerle belirtilmiş, yazılmış,
Kayda geçirilmiş.
kayda geçirilmiş. Kimsenin burada şüphe yapması mümkün değil.
Delilli.
Çünkü yazan, yazıcı başka işte bugün noter denen şey gibi birisi güvenilir birisi yazıyor. Yazdıran kişi borçlu.
Yani itiraf etmiş oluyor.
İtiraf borcu itirafında bulunmuş oluyor. O yazılıyor. İki tane de şahit bulunuyor. O şahitler de huzurunda kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde borç belli oluyor ve onu veriyorsunuz. Ama adamın yaptığı vasiyet ne olur mesela? Peki o zaman bu vasiyeti de Allahü Teala bir yerde açıklamış olması lazım.
Tabii.
Nerede açıklıyor?
Maide suresinde o da var.
Maide suresinde açıklıyor. Bak nasıl şey yapıyor? Bak gene ölen kişiyle ilgili olarak çünkü vasiyet etmesi için ne gerekiyor? Yani bugün hiç ölmeden sapasağlam zamanında işte bugün vasiyet ettik, şunu yaptık, bunu yaptık deniyor. Yani neyse işin tabii o tamamen bu dine sokuşturulmuş ve insanların malına konmak için oluşturulmuş bir şey. Sen oradan oku istersen.
Şimdi Maide suresinin 106. ayetinde Rabbimiz mealen şöyle buyuruyor. Ey inanıp güvenenler, içinizden birine ölüm gelip de vasiyette yani borç itirafında bulunacağı zaman o sırada aranızdan iki adil kişi ona şahitlik etsin.
ölüm musibeti yolculuk yaptığınız sırada size gelip çatarsa sizin dışınızdan yani Müslüman olmayanlardan iki kişi de şahitlik edebilir.
Bak oradan istersen baştan bir daha oku.
Ey inanıp güvenenler, içinizden birine ölüm gelip de vasiyette borç itirafında bulunacağı
bak,
zaman...
Niye bak bu ölüm gelmiş çatmış. Şey değil, gidip de yazdırabilecek durumda değil.
Değilsiniz, evet. Bulunacağı zaman o sırada ya aranızdan iki adil kişi ona şahitlik etsin. Ölüm musibeti yolculuk yaptığınız sırada size gelip çatarsa sizin dışınızdan iki kişi de şahitlik edin.
Yani Müslüman olmayabilir.
Bilir. Yolculuk varsa olayda.
Orada kadın erkek ayrımı yok.
Yok.
İki kişi. Evet.
Şahitlerden şüphelenirseniz onları namazdan sonra alıkoyarsınız. Onlar da şöyle yemin ederler. Lehinde şahitlik ettiğimiz kişi en yakınımız bile olsa vallahi bu işten bir kazancımız yoktur.
Bak niye? Bak şöyle bir düşünelim. Diyelim ki işte yolculukta bir yakınımız vefat etmiş. İki kişi geliyor. İşte sizin babanız falanca adama şu kadar borcunuz olduğunu söyledi. Bu buradan mal kaçırmak için bir organizasyon olabilir.
O yüzden yemin ettim.
Ondan iki tane şahit. Ama şey de İsa işte Bakara 282. ayetteki borçlu yazdırıyor. Yazan kişi başka, güvenilir bir kişi yazıyor. İki tane şahit geliyor. Böyle şey son derece her şey açık. Orada artık şeye lüzum yok. O tamam, o kesin. Onda şey yok.
Şüphe.
Ama burada ne oluyor? Burada iki kişi diyor ki şöyle vasiyet etti. Evet, şüphelenebilirsin ya. Bunlar, bu da bir oyun var diyebilirim.
O yüzden de şöyle yemin ettiriliyor. Lehinde şahitlik ettiğimiz kişi en yakınımız bile olsa vallahi bu işten bir kazancımız yoktur. Allah için yaptığımız şahitlikte hiçbir şeyi gizlemeyiz. Öyle olsa biz elbette günahkarlardan oluruz.
Peki, diye. Bu adamlar yalan yere yemin edemezler mi?
Edebilirler.
O zaman devamını oku.
Şahitlerin günaha girdikleri anlaşılırsa mağdur ettikleri taraftan yani ölünün yakınlarından şahitlik...
Mağdur ettikleri taraftan bu şuna şu kadar borcu var deyip mallarından verdirmeye çalışıyorlar, evet.
Ölünün yakınlarından şahitlik etmeye en uygun iki kişi şahitlerin yerine geçip şöyle yemin ederler. Vallahi bizim şahitliğimiz onlarınkinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına girmiyoruz. Öyle yaparsak elbette yanlış yapanlardan oluruz.
Bak ölenin en yakınlarından iki kişi. O iki kişinin ikisi de ölenin kızı olabilir mi? En yakınlarından iki kişi.
Tabii.
Olabilir. Birisi karısı, birisi kızı da olabilir.
Tabii olabilir.
O zaman kadın erkek farkı var mı? Şeyde şahit
yok.
Çok açık ve net. Bir tek Bakara 282'de bu daha iyidir, daha iyidir ifade, o daha iyidir, daha hayırlı kısımlarını görmemişler. Orada kadın hiçbir hadise de uymuyor, hiçbir şeye de uymuyor. İşte bir kadın iki kadının şahitliği bir erkeğin yerine geçer demiş. Tüm sistemi yerle bir etmişler. Yani sadece o konuda değil. Birçok konuda öyle yapmışlar, evet.
Bu şahitlerin şahitliği gereği gibi yapmaları veya yeminlerinin başka yeminlerle çürütülmesinden korkmaları için en uygun olandır. Siz Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının ve bu söylenenleri dinleyin. Allah yoldan çıkan topluluğu yola getirir.
Yani şahitler bile biliyor ki biz orada ne yaparsak yapalım, ölenin mirasçılarını bizi etkisiz hale getirme hakkı var. O zaman biz sadece doğruyu söyleyelim.
Yani bütün bunlar vasiyetin ne olduğunu bize gösteriyor. Vasiyet denilen şey, yani Kur'an-ı Kerim bizim tanımlamamıza falan izin vermiyor. Vasiyeti kendisi örnekle açıklıyor.
İşte anlatıyor. Bak benim burada şu da önemli. Bak vasiyet ölen kişinin işte iki tane şahitle işte falancaya şu kadar borcum var. Ve
görev yüklüyor hocam yine. Sonuç.
Görev yüklüyor. Tabii görev yüklüyor.
Bu borcun mirasından düşülmesi şahitliğini yapın diyor. Evet. Yani böyle bir görev yüklemiş oluyor.
Tamam, bir görev yüklüyor. Peki bu burada bir görev yüklüyor. Vasiyet diyor. Arkasında ne diyor? Veya deyin diyor.
Evet. Onu da 282'de belgelendirilmiş şey olarak tanımladı.
Hatta o herhangi bir vasiyet de değil hocam. Min ba'di vasiyetin yusi biha yusune bir şey
tusune biha
yusi biha, yani hep o kaydın düşülmesi de bunun daha önce yapılmış bir borç itirafı olduğunu, yani bu maide
tabii ölmeden önce yapılan bir borç
şey olduğunu gösteriyor zaten. Tabii. Nasıl ki deyin daha önceden kayda geçilmişse, bu da şey yapılmış, yüklenmiş bir görev. O kayıt da mutlaka var.
Herhangi zaten bir... veya diyor, veya.
Evet.
Dolayısıyla şeylerde her ikisi de borç. Önce borçlar ödeniyor. Ama tekrar şey yapalım, borç miras olarak pay edilmiyor.
Evet.
Adamın malı
yetiyorsa
tamamını borç tabii için karşılanır. Malı borcundan daha azsa
zaten yapacak bir şey yok.
Ne yaparım? O alacaklıların hak ettikleri kadar onlara pay edilir. Ama ölenin mirasçıları borcun mirasçısı olmaz. İntereke hayra diyor, değil mi? Hayra, borca hayır denir mi?
Denir. Bir mal bıraktıysa.
Mal bırakmış olacak. Hayır, bırakmamış. Bıraktığı kadarını ancak alabilirsiniz. Daha fazlasını değil. Ondan sonra da diyor ki âbâukum ve ebnâukum, babalarınız ve evladınız. La tedrûn, âbâukum derken tabii şeyde anneler de giriyor oraya. La tedrûne eyyûm akrabu lekum nefâ. Bilmezsiniz menfaat bakımından hangisi size daha yakın.
İnsanı haddini bildiren cümle burası işte.
Evet.
Bu konuda mirasta demek ki biz kafamıza göre konuşamayacağımız Allah-u Teala burada söylüyor.
Aslında tabii siz bilemezsiniz diyor. Allah bilir. Allah bilir. Ya mesela şimdi ya ben sen bir adamın paraya ihtiyacı olduğu zaman evet annesinden de isteyebilir ama karşılayacak esas babadır yani.
Tabii.
Yani şeyden sorumlu olan odur. Aileden sorumlu o şey yapan. Çünkü en fazla ona ihtiyacım var. O zaman onun payı anneden daha fazla oluyor. İster istemez. Şimdi gelelim hadi şeye, kızlara gelelim. Şimdi erkek iki, kız bir. Şimdi tamam. Şöyle düşünelim. Bir adamın mesela şimdi benim iki tane oğlum, iki tane de kızım var. Vefat ettiğim zaman diyelim ki mesela şey yaptım 6 milyon para bıraktım, öyle düşünelim. 6 milyon para bıraktım. Şimdi 2 pay kızlarım alacak, 4 pay oğullarım alacak. Oğullarıma 2'şer milyon düşecek, kızlarıma 1'er milyon düşecek. Tamam.
Böylece yarı yarıya paylaş.
Tamam. Şimdi bakalım. Farz edelim ki iki bundan dört de evlenmemiş. Böyle kabul ederim. Öbür şeylerde de gerçeği yapıyor. Evlenmiyor. Peki kızım evlendiği zaman kocasına ne yapacak?
Mehir alacak.
Mehir alacak. Evlendiği zaman 500 bin lira mehir alsa. Ona kalan 1 milyon kaça çıkar?
1,5.
İki, öbür kızım da evlenirken 500 bin lira mehir alsa 1,5. 1,5. Peki oğullarım evlenirken eşlerine 500 bin lira mehir verseler kaça düşer onların malı? Onlar da 1,5 düşer. Şimdi denge oldu mu?
Evet.
Eşitlik değil, denge. Peki, tamam. Diyelim ki 6 tane de daire bıraktı. 2'şer tane oğullarıma, 1'er tane de kızlarıma. Peki o oğullarım evlendikleri zaman oturtacak evi onlar bulmak zorunda değil mi?
Tabii.
Tamam, getirdiler birer daireye, eşlerini oturttular. Peki kızlarım evlendikleri zaman kendi evlerinde mi oturtacak eşlerini?
İşi ona barınmak.
İşi ona ev ayarlamak zorunda. O zaman o gidecek eşinin evinde kalacak, bunlar ne olacak? Hadi bakalım, her birisinde kiraya verdiği birer tane dairesi evet kalacak. Şimdi denge var mı? Peki bir de üstelik oğullarım
evi geçindirecekler.
Eşlerini geçindirecekler. Çocuk olduğu zaman çocuklara bakacaklar ama kızlarımın öyle bir görevi yok.
Hatta boşanırlarsa mehri geri alamayacaklar, eşlerini boşarlarsa.
Ha tabii.
Yeni bir evlilik yaparlarsa bir daha mehir verecekler.
Tabii eşlerini boşarlarsa o verdikleri 500 bin şey onlar da kalacak mesela o 500 bin lira şeyler kocaları boşarsa. Ama Diyelim ki oğlun birisi eşini boşadı. Verdiğinden bir kuruş geri alamadı. Tekrar evlenmek isterse
tekrar mehir.
Tekrar verecek. İşte bu mehir de evliliğin bir sigortası oluyor aynı zamanda. İnanılmaz bir matematiksel denge var burada. Öyle değil mi?
Tabii tabii hocam.
Evet. Evet. Ondan sonra diyor ki burada feridaten minallah, bu Allah tarafından farz kılınmış olan bir paydır. İnnallâhe kâne alîmen hakîme, Allahü Teala her şeyi bütün ayrıntısına kadar bilen ve bütün kararları
doğru
olandır. Allah hüküm verdiyse bitti. Buna kimse itiraz edemez. Ama parçacı yaklaşırsanız kavrayamazsınız. Ama genel böyle bütüncül yaklaştığınız zaman muhteşem bir denge olduğu ve kadınların lehine bir durum olduğu neticede. O denge sağlanıyor ayrıca kadınların lehine. Bir de şöyle şey yapalım mesela, tamam bu kız kocası boşadığı zaman hangi eve gelir? Kocasından ayrıldı. Nereye gelecek?
Babasının evine gelir.
Babasının oraya gelir. Babası yoksa kim ilgilenecek onun?
Kardeşi.
Kardeşler ilgilenecek. Abileri ilgilenecek. Kardeşler, erkek kardeşler ilgilenecek. Peki erkek eşinden ayrıldığı zaman kız kardeşinin yanına gidebilir mi?
Yok.
Mümkün değil. Yani bak muhteşem bir denge var değil mi? Evet, şimdi bunu burada bırakalım isterseniz. Biraz fazla uzadı. Sonra
devam ederiz abi.
Kalan kısımları devam ederiz inşallah. Çünkü bu gerçekten son derece önemli bir konu. Evet. Yani Allah-u Teala bu birçok konularda sınırlar çizmiştir. Bugün İslam alemi denen alemde mezheplerin %100'ü bu sınırları çiğnemiştir. İşte burada da Allah-u Teala mirasla ilgili olarak 14. ayette diyor ki, hatta 13. ayetten itibaren diyor ki işte bu Allah'ın çizdiği sınırlardır. Kim Allah'a ve Resulüne boyun eğerse, yani Allah'ın kitabına boyun eğerse, onu içinden ırmaklar akan cennetten sokar. Orada ölümsüz olarak kalmak üzere. Bu büyük bir başarıdır diyor. Muazzam bir başarıdır. Ama kim de Allah'a ve Resulüne, yani Allah'ın kitabına ters bir yola girerse, Allah'ın koyduğu çizgi sınırları aşarsa, Allah da onu bir ateşin içine sokar, sürekli orada kalır. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. İşte bugün İslam alemi tam bir ateşin içerisinde. Yani işte burada bize görev düşüyor. Enteresan bir husus da, yani bugün İslam aleminde bu konular bilinmiyor. Tefsirlerde yok, fıkıh kitaplarında yok. Yani bu konularda fetva verenlerin çoğusu bunu bilmeyerek.
Çünkü ayet hocam, yani ayet Allah'ın ayeti olduğu için onu anlamak, bilmek çok zor bir şey. Kevniye yaratılmış ayetleri nasıl bugün insanlık çok uzağındaysa, bunlar da ayet olduğu için çok uzağındalar yani.
Çok uzağındalar, evet. Yani halbuki en kolay şeydir bu. Ama tamamen Kur'an ter getirmiş, bir kitap haline getirilmiş. Onun yerine mezhepler konmuş, mezhep kitapları konmuş. Neyse, Allah'a çok şükür ki Cenab-ı Hak bunları, bu doğruları anlatma imkanı veriyor. Allah-u Teala kendi kitabına tamı tamına uymayı, kendisine tam teslim olmayı, ömrünü kendisine teslim olarak geçirmeyi ve huzuruna gittiğimiz zaman da görevini tam yapmış kişiler olarak gitmeyi hepimize nasip etsin. Allah hepinizden razı olsun. Evet, şimdi bir de SUSEM programımız var. Erdem Bey, senin onunla ilgili bir duyurum vardı. İstersen onu da bir söyle.
Tamam hocam. Şimdi SUSEM diye bizim 2012 yılından bu yana Süleymaniye Vakfı Uzaktan Seminer Merkezi'nin kısaltması şeklinde devam eden bir tür kurs niteliğinde bir uygulamamız var. Burada tabii çeşitli hocalarımız haftanın 3 günü akşamları ders veriyorlar ve bu konularda bilgi edinmek isteyenler buradan, hocamızdan öğrendiklerini biraz daha farklı konularda daha derinleştirmek, bu konularda biraz daha ileriye gitmek isteyen kardeşlerimiz SUSEM'e kayıt olabilirler. Yeni dönem 1 Ekim 2025 çarşamba günü başlayacak ilk ders. Zaten dersler çarşamba, perşembe ve cuma akşamları saat 8-9 ve 9-10 şeklinde gerçekleşiyor. Haftada 3 gece olduğu için bunlar aynı zamanda kayıt altına da alınıyor. Yani canlı katılamayan kardeşlerimiz daha sonra SUSEM'in canlı yayın platformunun içerisine kendi hesaplarına girerek oradan önceki dersleri izleyebiliyorlar. Katılımcılar ders sırasında soru yöneltebiliyorlar. İnteraktif bir şekilde ders yapılabiliyor ve bu ilk dönemde yine ilk dönem ve ikinci dönem şekilde aynı okullarda olduğu gibi bir şey tertip ediliyor, bir takvim izleniyor. İlk dönemde Kur'an'a giriş, İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, hadis, İslam tarihi ve İslam hukukuna giriş seminerleri bulunuyor. Her seminerden önce katılımcılara o dersin notları gönderiliyor. 4 dönem sonunda da SUSEM sertifikası veriliyor ve www.susem.org adresinden de hem detaylı bilgi alınabilir hem de kayıtlar yapılabilir, başvurular yapılabilir. Ben değerli kardeşlerimizin bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini de buradan söylemiş olayım.